Ayrım 15.
Bazı geceler ayvanda toplaşıyorlardı. Hepsi susuyor ve düşünüyorlardı. Türk kendisini daha zor bir durumda hissediyordu. Onları ilk üzüntüye düşüren kendisi olmuştu. Sonra toprağın susuzluğuna çare bulamayışlarının büyük derdi geliyordu. Kına renkli toprakları susuzdu. Kuyunun dibinde bir karış su kalmıştı ancak. Artık bunu Türk'ten bile saklamıyorlardı. Böyle sürüp giderse turunçgillerin topu birden kuruyacaktı. Sonra bir tek çareleri kalacaktı. Bütün umutlarını, emeklerini, paralarını, uğrunda seve seve harcadıkları toprakları bırakıp tekrar eski yaşayışlarına dönmek. Fakat bu hepsine öyle acı, öyle ölümden beter geliyordu ki bunu düşünmek bile istemiyorlardı. Türk içini çekti. Recep Usta'yı çağırsanız anneciğim, kuyuya bir baksa, belki onu sevindiren o göz tıkanmıştır. Seher kızının örgüsünü üstleri kelebekli bir tokayla bağlıyordu. Sen bu işleri hiç kendini üzme dedi. Türk kısa bir süre düşündü. Gobülü yıkadınız mı diye soracaktı, vazgeçti. Bu konuda bir kelimeyi ağzından kaçırırsa tılsım bozulacaktı sanki. Dudaklarını ısırarak sustu. 4. Annesi o gün sen bu işlere kendini üzme demişti. Fakat üzüyordu işte. Ayvanda yalnızdı. Dedesi şehre inmişti. Babası kardeşleriyle birlikte şehirden getirdikleri belediye su tanklarıyla yaprakları kavrulmaya başlayan turunçgiller fidanlarını suluyorlardı. Derme çatma yapılmış el arabalarının içine su dolu gaz tenekelerini koyuyor, bir damlasını dökmemeye çalışarak fidanlığa taşıyorlardı. Türk ağlamaklı bir halde onları gözlerken sevgili makinasında ince pamuklu ipliklerden bebek elbiseleri dokuyordu. Bankadaki hesabını annesine çevirtmek istemişti. Çorbada tuzum olur anne demişti. O da hiç ses çıkarmadan kızını öpmüştü. Bu Türk'e açık açık göstermişti paralarının bitmiş olduğunu. Bu sıkıntılı günlerde geçen ulusal, dinsel bayramlar evlerine bir sevinç bırakmadan savuşmuşlardı. Bu büyük kalkınma, yaşama savaşı içinde şehirdeki alışkanlıkları bırakmışlardı zaten. Bayramlar, spor gösterileri, konserler, tiyatrolar, sinemalar, arkadaşlar arasındaki toplantılar artık hepsini unutmuşlardı. Çevrelerinde toprağı çatlatan, öldürücü güneşten gayrı hiçbir şeyin değeri kalmamıştı gözlerinde. 40 gün taş, bir gün yaş diye sözü geçen mağara otları bu kurumaya yüz tutan taze fidanlıkta başlarına buyruktular artık. Onlar da kendi soylarını üretme derdindeydiler besbelli. Fidanlığa baktıkça bakır renkli tohumların uzamış saplarında salındıklarını görüyordu Türk. Rüzgarın her soluğu binlerce tohumu çatlak toprağa savuruyordu. Artık kuyunun çıkrık sesi de duyulmuyordu. Ata ile Kemal ağası plastik kovayla birkaç defa gidip geliyorlardı kuyu başına, hepsi o kadardı. Yine de cömertti kuyuları. Büsbütün kurumamıştı. Hiç olmazsa eve yetecek kadar su biriktiriyordu dibinde. Türk ellerinin durduğunu sezince şaşırdı. Oysa ki durmamalıydı elleri. Makinenin üstündeki beyaz kolu sola doğru her ittiğinde bir sıra işleniyor, sağa dönerken bir sıra. Yeniden işlemeye koyuldu. Arada bir babasının birinci planda yürümek sözleriyle kulakları çınlıyordu. Fakat sonra başka düşüncelerin rüzgarları bu sözleri başından sürüp götürüyordu uzaklara. Kaç günlerdir deniz suyu getirememişti kardeşleri. Elektrik yaptırmıyordu Mustafa ağası. Çocuğun kalbi dayanmaz bu ateş içinde ateşe demişti. Sadece masaj yapıyordu sabahları. Türk hiçbirine söylememişti ama içinde kuvvetli bir önsez uyanmıştı. Sanki kalksa birkaç adım atabilecekti. Kalkmak, yeşilliklere yürümek istiyordu. Bu duygunun ateşi bacaklarına yürüyordu sanki. Atanın eve doğru geldiğini görünce sevindi. Onu yalnız bulamamıştı bir an bile. Oysa ki onunla konuşmalıydı. Atayla bir başka çeşit yakınlık duyardı içinde. Aralarında bir yaş vardı. Atayı kendisinin bir parçası sayması belki de bu yaş yakınlığındandı. Ata geldi. Ellerini toprak rengi şortuna silerek Türk'ün karşısında durdu. Yoruldun değil mi atacığım? Bu sıcakta güneş altında çalışmak çok güç. Ata başını iki yana salladı. Türk'ün yanındaki alçak masanın ucuna ilişti. Beni yoran sıcak, güneş çalışmak değil Türk. İçimdeki umutsuzluk. Atalarımızın Orta Asya'dan göçlerini şimdi daha iyi anlıyorum. O zamanlar karar verince istedikleri yerlere göç edebilirmiş insanlar. Oysa ki şimdi dünya uluslar arasında bölüşülmüş. Şu karşı yakalara bakıyorum. Burada damlasını özlem çektiğimiz su oralarda kayalıklardan denize dökülüyor, sokaklarda akıyor. Ama bizler karşı yakaya göç edemeyiz atalarımız gibi. Karşı yakanın her karış toprağının sahibi var. Almak istersen avuç dolusu para isterler. Türk'ün eli uzandı. Kardeşinin terli ıslak olduğu halde inatçı inatçı dikilen saçlarını yatıştırdı. Bu davranışla onun yüreğine baş kaldıran üzüntüleri yatıştırmak istiyordu sanki. Sonra yine öyle dokunuşları kadar dindirici yumuşak bir sesle "Atacığım" dedi. "Ben de seninle konuşmak istiyordum bu konuda ama şimdi sırası değil. Sana söyleyeceklerim var. Belki baş başa verirsek yuvamıza çökecek karanlıkları gündüze çıkarabiliriz." Ata kuşkulu kuşkulu kardeşine baktı. Sonra gözlerinde sorgular, kuruntular, meraklar kıvılcım kıvılcım tutuştu. Sırlarla örtülü bir görünüşün var Türk'ü. Türk güldü tatlı tatlı. Çevremizde çok şeyler döner durur, biz görmeyiz, işitmeyiz. Ama arada bir bu görmediğimiz nesneler varlıklarını bize belirtirler. Bunları ön sezilerimizle duyarız içimizde. Bazen de düşlerimizde açıklarlar varlıklarını. Atanın gözlerindeki anlamlar elenmiş, sadece merak yanıyordu parpar. Bana söyleyeceklerin, yazacağın yazılarla mı ilgili? Sırlarla çevrili bir konuyu işleyeceksin bir masalında? Türk gülümsedi. Bunları da düşünüyorum. İstiyorum ki sebeplerini bilmediğim bir sürü olayın bilmecelerini çözebileyim. Başımda sayısız nedenler, niçinler, dizi dizi sıra sıra. İlk önce niçin böyle oldum ben diyorum. Başımın bir yerinde sanki bir lamba yanıyor. Karanlıklardaki sorgumun karşılığını veriyor bana. Sen böyle olmasaydın bütün arkadaşların benzeri okul, ders, oyunla zamanını geçirecektin. Yüreğini bir kuyumcu gibi işleyen acıları tatmayacaktın. Böylesine derinden derine düşünemeyecektin. Duyuşların, isteklerin boy boy uzaklara gitmeyecekti. Kendi kendini böyle ölçüp yüreğini, duygularının derinliğini ölçemeyecektin. Hastalığından dert yanma. O sana kendini tanıman için uygun, elverişli bir alan yarattı. Sen de bundan faydalanarak küçük yaşta ödül kazanan bir yazar olabildin. Ata kardeşinin sözlerini çok beğenmişti. Onunla her zaman övünürdü zaten. Her çıkmazın bir geçit yolunu bulursun sen Türk. Türk düşünceliydi. Çok güzel yazılar yazacağım ileride. Fakat seninle konuşmak istediğim konular başka şeyler. Neler? Meraklandırma insanı. Türk sağa sola bakındı. Sonra usulca şimdi olmaz dedi. Gece herkes uyuduktan sonra kimseye sezdirmeden odama gel. Sana bir şey göstereceğim. Üstünde tartışacağımız bir konu var. Birden sustu. Ayvanın basamağında babasını görmüştü. Babası o kadar yanmıştı ki başındaki geniş pirinç sapından örülme şapkasıyla bir Afrikalıya benziyordu. Yüzü ne kadar süzülmüştü babacığının. Yanaklarında bıçak yarasını andıran iki derin çizgi belirmişti. Çocuklarına gülümserken Türk o güzel gözlerin yeşilini üzüntü bulutlarıyla örtülü gördü. 5. O gece sıcaktı. Üstelik bütün gün güneşin ateşiyle yanan dağlara sürünüp gelen yangınlı bir poyraz esiyordu. Gökte ay 15'indeydi. Yuvarlak, beyaz ve dünyaya öylesine yakındı ki. Türk penceresinin tel çerçevesini açmıştı. Bu sıcak güney gecesini ince telin esmerliği ardında görmek istemiyordu. Teli itince gece birdenbire o esmerlikten soyunmuştu. Duru mavi beyaz karışımı bir aydınlık bahçeliklere inmişti gökten. Gecenin içinde böceklerin, uyumayan kuşların seslerine artık yalağı kuruyan kuyu başının yeşil kurbağacığından çıkan vakvaklar karışıyordu. Türk'ün pencereleri önündeki güller verilen az suyla koca günlerin sıcağına dayanamayarak küsmüşlerdi. Ama Yaseminlerle hanım elleri onun gibi değildiler. Türk'e bağlıydılar. Az suya da boyun eğiyorlar. Açmayan günün suçunu bağışlatmak için öylesine çiçekleniyorlardı ki gecenin içinde kokularından soluk alınamıyordu. Türk kuvvetli kollarıyla kendini yukarı çekerek yatağında oturdu. Kulakları kirişte atayı gözlüyordu. O gece idare lambasını yakmamıştı. Aydan süzülen ışıkla odası altın rengi görünüyordu. Aynasının gümüş çerçevesinde küçük sırlı parıltılar yanmıştı. Zaman akan bir su değil, bir göldü sanki. Kıpırtısız ve durgundu. Geçmiyordu bir türlü. Sonunda şık şık diye öttü mandan. Ata usulca girdi. Uyuyor musun Türk? Hayır, seni bekliyordum. Atanın çıplak ayakları ses vermeden yaklaştı. Türk'ün yatağı yanındaki sandalyeye çekip oturdu. Geç kaldım. Mustafa ağam uzun uzun kitap okudu. Kemal yazdı, tabii ben de çizdim. Sergi için hazırlık mı? Ata heyecanla evet dedi. Ama şimdi sergi konuşmaya gelmedim ben. Bütün günümü merakla geçirdim. Şimdi şu yuvamıza çökecek karanlıkları gündüze çıkarabiliriz sözünün anlamını açıkla. Türk de heyecanlıydı. Kendini tutmasa sesinin titreyişi onu ele verecekti. Bütün vücudu titriyordu. Beklememiz gerekiyor. Kimi bekleyeceğiz? Türk güldü. Alay etme sakın. Alay eden yok şimdi Türk. Kimi bekleyeceğiz? Gobülü. Ata şaşırmıştı. Ne söyleyeceğini bir an bulamadı. Sonra kendini toparladı. Sen benimle eğlenmek için mi buraya çağırdın Türk? Türk biraz mahzunlaştı. Seninle alay etmek aklıma gelmez atacığım. Hem bu halimle pek neşeli yaramaz da değilim ki sana bir oyun yapmayı düşüneyim. Son kelimeleri söylerken sesi titremişti. Ata birden kardeşinin ellerini avuçlarına aldı. Suçumu bağışla Türk. Bilirsin ya ben her zaman böyle saçmalıklar yaparım. Darılma bana ne olur Türk. Türk'ün karşılık vermesine vakit kalmamıştı. Şık şık diye kapının mandalı gecenin sessizliğinde duyuldu. Gobül her geceki gibi usul usul yatağına yaklaştı. Türk'le Ata'yı görünce onun çıplak ayağını yaladı. Sonra ikisinin yanına yere uzandı. Ata, sen nerelerde geziyorsun bütün gün Gobül dedi. Köpek pat pat diye kuyruğunu yere vurmaya başlamıştı. Türk, okşanmak istiyor dedi. Benim yerime sev Gobül'ün başını. Atı yerinden kalkarak yere çömeldi. Elini hayvanın başına sürmesiyle ıslak diye fırlaması bir oldu. O zaman Türk, işte seni bunun için çağırmıştım atacığım dedi. Sıcaklar bastırıp kuyumuzun suyu tükenince Gobül de zaman zaman ortadan yok olmaya başladı. Gündüzleri annemden çekindiği için olsa gerek beni geceleri yoklar oldu. Bilirsin onu sık sık yıkamaya alıştırmıştık. Son zamanlarda yıkanamıyorduk. Fakat o her gece yıkanıyor. Tüyleri ıslak geliyor buraya. Demek ki Gobül bir su buldu. Fakat ata birden denize gitmiş olmaz mı dedi. Olamaz. Ne biliyorsun? Türk gülüyordu. Annem duyarsa çok kızar ama başka çarem yoktu ki kulağını yaladım. Tuzlu değildi. Ata da güldü. Birden kollarını açtı. İki kardeş birbirlerine sarıldılar. Bir yandan da yaşa Türk, yaşa sen diyordu. Ben yarından tez yok Gobül'ün peşinde zehir hafiye olacağım. İki kardeş aylı gece gün doğusu aydınlığında eriyinceye dek konuştular. 6. Üç gece sonraydı. Türk gözleri kavaklı yolda yüreği çarparak bakıyordu. Kardeşi hala dönmemişti kavaklı yoldan. Ata o gün Gobül'e su içirmemişti. Ahırın arkasındaki gölgeye bağlamıştı. Yalına bolca tuz koymuştu. Tavukların kaplarındaki suyu bile dökmüştü çözülür de gider içer diye. Gobül dili dışarıda akşamı etmişti böylece. Sonra ata Türk'e gidiyorum ben demiş Gobül'ün zincirini eline alarak onun ardı sıra kavaklı yoldan uzaklaşmıştı. Bahçelikler rengi birazdan solan ayın aydınlığında sessizdi. Her geceki böceklerin ötüşleri Türk'e değişik bir heyecan veriyordu. Korku merak karışımı bir duygu yüreğine avuçlamıştı sanki. Gecenin ıssızlığında kardeşiyle köpeğin uzayan gölgeleri gözlerinden gitmiyordu. Ya bir kötülük gelirse atanın başına? Saatinin yelkovanı döndükçe içindeki ürpertili bekleyiş üzüntüsü de artıyor, yüreğinin çarpışlarını kulaklarında işitiyordu. Gözleri aynı gecenin buğusu içindeki uzakları delmek istiyor gibiydi. Kavaklı yolda gölgeler titreşiyordu sadece. Ağaç dallarından yapılma bahçe kapısı ne kadar uzaklardaydı. Kardeşini belki bir boş umut uğruna oralara salmıştı. Geri dönmesi gerekti şimdiye dek. Vakit gece yarısını çoktan aşmıştı. İçinde öyle dayanılmaz bir merak ve yüreği yakan bir korku tutuşmuştu ki dili damağa kurumuştu. İçin için titreyen vücudu terle ıslaktı. Arada bir kuyu başının dost yeşil kurbağası ötüyordu. Bu ses gecenin ıssızlığında yankılar yapıyordu. Dakikalar uzadıkça yelkovan çabuk çabuk dönüyor, Türk'ün yüreğinde merak büyüyordu. Artık kendi varlığını unutmuştu. Tek duygusu atanın dönüşünü görmekti. Gözleri iri iri açılmış kavaklı yolun sonunda kulakları bir an önce ayak seslerini duymaya hazırdı. Beyaz aylı gece büyük bahçenin içinde öyle yalnız, öyle çaresizdi ki her şeyi, bütün heyecanları sönmüştü. Sevinçler anlamını yitirmişti gözlerinde. Atanın kavaklı yoldan geri dönmesiydi bütün dileği. Ay ışığında uzayan gölgesini görüyor gibi oluyordu arada bir. Gözlerini ovuşturuyordu. Daha dikkatle bakıyordu. Yolda kıpırdaşan kavakların gölgeleriydi sadece. Korkulu bir karabasan içindeydi sanki. Çevresini karanlık bir bataklık çevrelemişti. En küçük aydınlığı bile yutan bir bataklıktı bu. Öyle geniş, öyle uçsuzdu ki merak, korku, tasa, kuruntu, daha ne kadar ad veremediği üzücü duygu varsa hepsi el ele bir çit benzeri kuşatmıştı Türk'ü. Bir aralık aydınlık kavaklı yol, titreşen yapraklar gözlerinden silindi. Yeşil bir uçurumun kıyısındaydı. Diplere doğru indikçe yeşillikleri koyulaşan o karanlık diplerde bir ağaç gördü. Güzel beyaz çiçekler açmıştı. Ağaçlar yavaş yavaş büyüyordu. Durduğu kıyıya gelince güzel çiçekli bir dalıyla Türk'e doğru eğildi. Türk dala doğru uzandı. Biraz daha uzandı. Altında yeşilliklerin karanlık uçurumu. Biraz daha, biraz daha. Elinin ucu değdi. İçinden ya düşeceğim ya koparacağım şu beyaz çiçekleri diyordu. Ayakları sağlam bir topraktaydı. Vücudu boşlukta. Kolları çiçekli dala uzanmış. O sırada karşıdan gelen bir esinti çiçekli dalı Türk'e itti. Çiçekli dalı yakalayıp kopardı sevinçle. O sırada kulağına bir ses geldi. Yerde sürünen bir zincirin çıkardığı şıkırtıydı bu. Gobül'ün zincirinin sesiydi. İçini kaplayan büyük korkuyla gözleri açıldı. Dalmıştı galiba. Bir düş görmüştü. Yola baktı. Bağırmak istedi. Sesi çıkmadı. Beyaz aylı gecenin içinde Gobül'ü görmüştü. Zincirini yere sürüyerek kavaklı yoldan eve doğru koşuyordu. Tek başınaydı. Yanında ata yoktu. Türk o zaman duyduğu o büyük yılgı içinde üstündeki çarşafı bir yana attı. Yatağında doğruldu. Ayaklarını yataktan indirdi. Usulca ayağa kalktı. Olağanüstü bir kuvvet onu kucaklamıştı artık. Ayakları betonun ılık dokunuşlarını duydu. Birkaç adım attı. Nereye gideceğini düşünemiyordu. Sadece atanın yanında olmak, ona koşmak istiyordu. Hasta olduğunu, aylardan beri yürümediğini hatırlamıyordu bile. Kapının mandalı şık şık diye parmakları altında sevinçle ötüştü. Eşiği atladı. Ayvan odasından daha serindi. Tek basamağı indi. Ayakları toprağın gece ıslahını duydu. Gobül onu görünce kesik kesik avladı. Türk oraya, Gobül'ün yanına çömeldi. Onun boynuna sarıldı. Islaktı Gobül. Ata, ata nerede Gobül? Gobül inildar bir sesle ince havladı. Sonra geldiği yola doğru koşmaya başladı. Türk, Gobül dur diye seslendi arkasından. Köpek dönüp ona baktı. Birkaç kere havladı fakat durmadı. Türk kendini, vücudunu duymuyordu. Bir tüy kadar hafifti. Bir rüzgar esse onu yerden alıp uçurabilirdi yükseklere. Bir şeyler oluyordu. Neydi bu derin korkuları silen, içinde kökleşen umutsuzlukları yıkan sevinç? Gölgesi önünde koşuyordu. Hava ay ışığıyla el ele vermiş terli vücudunu okşayarak sarıyordu. Koşuyordu. Çünkü atayı görmüştü. Ağaç kapıdan giren ata kendisine doğru öyle geniş adımlarla, belki de adım denemezdi bunlara sıçrayışlarla geliyordu. Kolları açıktı. Bir yandan da Türk'ün anlayamadığı bir şeyler söylüyordu. Fakat sesi öyle kısıktı ki atanın, kelimeleri seçemiyordu. Büyük bir sevinçti gözlerine sıcak sıcak yaşları yükselten. Ataya kavuşacaktı birazdan. Sevgili, sevgili atayı yeniden karşısında görmek. İçinden göklere dualar yükseliyordu. Ata sağdı, dönmüştü. Kavaklı yol şimdi ne kadar neşeliydi. Kavakların her dalı, her dalında her yaprağı çığırışıyorlardı sevinçle. Kendisini kolları açıp koşan atanın göğsünde bulunca onun sesini duydu birdenbire. Türk, Türk, nasıl geldin buraya? Türk şaşırdı, çevresine baktı. Kavaklı yoldaydı. Evin saz damla evi gerilerdi, yürümüştü. Artık yatağında değildi, bilmiyordu hiç ama hiçbir şey bilmiyordu. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Sarsıntılarla boğula boğula bir ağlamaktı bu. Ata, kardeşim, Türk'üm, bir tane sevgili kardeşim benim, yürüdün, yürüdün, artık iyileştin sen diyordu kulakları dibinde. Başı atanın omuzunda öylece dakikalar süresi ağladı. Sonra hıçkırıkları dindi, ataya baktı. Ay ışığı yol yol parlıyordu yanaklarında, o da ağlamıştı. Ben yürümüşüm ata, nasıl oldu anlat. Türk, bilmiyorum ki dedi, sadece içimde büyük bir korku duyuyordum başına bir kötülük gelecek diye. Sonra Gobül'ü tek başına gördüğümü hatırlıyorum. Sonrasını bilmiyorum. Bilmiyorum ata. Ata kardeşinin beline kolunu doladı. Eve kadar yürütmeliydi onu. Yorgunsun Türk. Bana yaslanarak yürü, eve dönelim. Seni böyle görmek sevinçlerin en büyüğü bana. Türk korka korka yürüyebilecek miyim diye sordu. Ata küçük bir kahkaha attı. İşte buna gülerim ben dedi. Sonra burnunu çekti. Türk de çekti. Sonra birbirlerine bakarak gülmeye başladılar. Yeniden sarıldılar birbirlerine. Yürüdüm ben. Ah Allah'ım, hem de ne kadar uzun bir yol. Şimdi nasıl döneceğim? Geldiğin gibi tıpış tıpış. Türk kardeşinin koluna yaslandı. Bacakları nasıl titriyordu. Bütün vücudundan terler akıyordu. Ata, hadi gidelim odana dedi. Sana verecek müjdelerim var. Söyle ne olur ata, ne olur. Seni yatıracağım. Yorgunsun, terlisin. Bir daha hasta olmanı ister miyim hiç? Türk ilk adımını attı. Titreyen ayağı vücudunun ağırlığını çekiyordu. Sonra öbür adımını. Yürüyebileceğim. Tabii yürüyeceksin kardeşim. Ağır ağır, dinlene dinlene eve döndüler. Gobül de peşlerinde odaya girdiler. Ata Türk'ün yatağına girmesine yardım etti. Dolaptan temiz çamaşır verdi. Türk çamaşırlarını değiştirinceye dek ata içeriden peynir, ekmek ve limonata getirdi. Acıkmışlardı. İki kardeş karşılıklı birbirlerine bakıyorlardı. Ata, şimdi biraz bir şeyler ye bakalım küçük hanım dedi. Sonra anlatacağım her şeyi sana. Türk kardeşini dinledi. İkisinin gözyaşları dinmemişti hala. Arada bir şaka şaka burunlarını çekerek göz kırpıyorlardı. Peynir ekmeklerini yediler. Gobül'e de verdiler bir dilim. Limonatalarını içtiler. Ata boş bardaklarla tabakları masaya bırakıp yerine döndü. Sen yürüdün. Bu en büyük sevincimiz. Suyu buldurman ikinci büyük sevincimiz. Türk heyecanla, buldun mu ata? Buldun mu suyu? Ata evet dedi. Çadır biçimli çamın hemen dibinde. Gobül gide gele bir patika yapmış evle orman arasında. Dağdan akan ince bir su. Türk artan heyecanıyla çadır biçimli çamın altında diye mırıldandı. Şimdiye kadar kaç kereler oralara gitmiştim ben. Ama öyle gizliymiş su. Gobül içgüdüsüyle bulmasa görmemiz imkansızdı. Üstünü yeşillikler, yaban asmaları, böğürtlenler örüp kapamış. Asıl keşif gezisine yarın çıkacağım kimseye sezdirmeden. Buraya getirebilecek miyiz suyu? Getirebileceğiz. Çünkü buradan çok yüksekti. İki kardeş sabaha kadar bütün planlarını yaptılar. Türk'ün ve atanın bankadaki paralarını çekeceklerdi. Son kuruşuna kadar harcayacaklardı. Sonra gülerek birbirlerine baktılar. Türk, söylemeyelim yürüdüğümü bizimkilere şimdilik dedi. Ben gizli gizli antrenmanlar yaparak kuvvetleneyim iyice. Bahçemize suyu getirdiğimizde iki müjdeyi birden verelim onlara. İki kardeş gülüştüler. Şaka şaka burunlarını çektiler. 7. Ertesi gün öğleden sonra ata yanında Gobül'le keşif gezisine çıktı. Türk Ayvan'da dedesiyle konuşuyordu. Konu dönüp dolaşıp Orta Asya'dan göç olayının incelenmesine varıyordu. Türk'ün yanakları al al, gözleri ışıl ışıl, yüzü güleçti. İçi içine sığmıyordu. Arada bir kavaklı yola kaçamak bir göz atıyordu. Ata gideli bir saat bile olmamıştı henüz. Oysa ki Türk'e zaman geçmez geliyordu. Dedeciğim, eğer iç denizler kurumasaydı, yeşil otlar kum çöllerine dönmeseydi, Türkler ana yurdu bırakmazlardı. Oralarda küçücük sular bulsalardı ayrılırlar mıydı topraklarından? Ali Rıza Bey, tabii bırakmazlardı topraklarını dedi. O zaman göçlerle birlikte uygarlıkları dağılmazdı atalarımızın dünyaya. Türk, geçen akşam yatmadan önce sizinle babamın konuşmalarınızı rüzgar bana kadar getirmişti. Babam diyordu ki, çaresiz babacığım, bir deneme yaptık, başarısızlığa uğradık. Buralarda barınmayız bu şartlar altında. Ben yeniden eski işime dönme zorunda kalacağım. Sizse, dur bakalım, henüz neticeye varmadık diye cevap vermiştiniz. Babam çok umutsuzdu. Siz biraz daha dişini sıkmasını söylemiştiniz babama. Ali Rıza Bey, koltuğunda uslu uslu oturan torununu son aylarda hiç böyle neşeli görmediğini düşündü. Çocukta bir şeyler vardı. Konuyu evirip çevirip susuzluğa getirişindeki gizli anlam neydi? Torununa dikkatle bakarak, ''Sen babanın düşüncelerine ortak oluyor musun Türk?'' diye sordu. Türk hep o pırıltılı neşesiyle, ''Ben mi dedeciğim? Ben sizin açınızdan yanayım. Fidanlarımızın dalları kuvvetli, yaprakları yeşil. Kuruyan dökülen yok henüz. Sonra babam Ankara'da bizleri çevresine toplamış, memuriyetle olmuyor çocuklar.'' demişti. Bu zamana kadar toprak konusunda edindiğim bilgimi toprağa dökersem geleceğimize daha güvenle bakabiliriz. Belki yadırgayacaksınız bir zaman için, belki yorulacaksınız. Fakat toprak insanoğlunun en büyük dostudur. Ona dökülen emeğin karşılığını cömertçe öder insana. Biz de başta annem ona söz vermiştik el birliğiyle çalışacağız diye. Şimdi kuyumuzun suyu çekildi diye bu güzel, bu sevgili toprağı yüzüstü bırakıp gerilemek olur mu hiç? Sonuna dek kaçmayacağız zorluklardan dedeciğim. Biz dört kardeş bunda kararlıyız. Ali Rıza Bey yüreğinde kaynayan bir sevinçle, ''Bakın hele benim küçük yavruma, ne kadar da kesin konuşuyor.'' dedi. ''Tabii dedeciğim kesin konuşuyorum, çünkü bizim de kendimize göre düşüncelerimiz, tasarılarımız var.'' Ali Rıza Bey merakla, ''Ne gibi tasarılar bunlar?'' dedi. Türk'ün yanakları büsbütün kızarmıştı. Yalnız artık gülmüyordu. Fakat kabına sığmaz bir hali vardı ki, bu da Ali Rıza Bey'in gözlerinden kaçmıyordu. Tasarılarımızın başında sevdiğimiz bu evi, bu sevdiğimiz toprakları yüzüstü bırakmamak geliyor. Biz istiyoruz ki bu topraklarda büyüyecek ağaçların gölgeleri altında çocuklarımız, torunlarımız koşup oynasınlar. Yoksa bu körpe fidanları üstlerinde ilk yemişleriyle ölüme bırakamayız. Burasını seviyoruz. Susuz da olsa, verimsiz de olsa burada kalacağız. Hem sonra... Ali Rıza Bey birkaç kere kuru kuru öksürerek heyecanını gizlemeye çalıştı. Türk'e baktı. Kızın yüzü ateşli ateşliydi. Hem sonra yavrum, Türk gülümsedi. Hem sonra dedeciğim, biz o kadar umutsuz da değiliz. Türk sustu. İçinde duygularıyla istekleri arasında bir dövüş vardı. Söylemek istiyordu. Kendi zevkleri uğruna büyüklerinden gizledikleri iki büyük müjde yüreğine ağır geliyordu. Yükünü çekemez olmuştu. Dudakları içinin buyrultusu dışında açıldı. Dede, Ali Rıza Bey torununun sesini yüreğinde duydu. Yavrucuğum, dede, dedeciğim, söyle yavrum. Türk artık susamayacaktı. Ben yürüdüm, yürüyorum. Topraklarımızı kuraklıktan kurtaracak suyu bulduk diyecekti. Biz diye ağzını açmıştı ki kavaklı yolda atayı gördü. Yanında Gobül eve doğru koşuyorlardı. Türk birden unuttu söyleyeceklerini. Ata öyle heyecanlı, öyle coşkundu ki koşarak kız kardeşinin yanına geldi. Gözleri parlıyordu. Su dağdan geliyor. Eski çağlardan kalma su bentleri, kalıntıları var orada. Sonra birden sol yanda koltuktaki dedesini gördü. Şaşırdı. Dedesine, sonra Türk'e baktı. Türk kardeşine gülümsedi.